Herkese merhaba. Potse Medya'ya hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizler için iki konu başlığı seçtim. İlk konu başlığımız olan IKEA etkisiyle hemen başlayalım. İyi dinlemeler. IKEA etkisi. Neden kendi yaptığımız şeylere daha çok değer veririz? 1940'ların sonlarında hazır kek karışımları ABD raflarında yer almaya başlamıştı. Ancak ne yazık ki satışlar hayal kırıklığı yaratacaktı. Bunun nedenini dönemin önemli tüketici psikologlarından biri olan Ernest Dichter araştırmaya başladı. Ev kadınlarıyla yaptığı görüşmeler onu şaşırtıcı bir sonuca götürdü. Bu karışımlar sayesinde kek pişirme işi çok kolaylaşmıştı. Ancak bu bir sorun neden olmuştu. Bu da keki pişiren kişinin kendini değersiz hissetmesiydi. Sonucunda Dichter'ın tavsiyesi üzerine yeni nesil karışımların içine artık yumurta eklenmesi gerekiyordu. Bu fikir satışlarda bir patlama yaşanmasına neden olacaktı. Sonucunda birkaç yumurta kırmak ve içine biraz da yağ eklemek keki yapan kişinin kendisini meşgul ve daha yetenekli hissetmesini sağlamıştı. Bu konu araştırmacıların ilgisini çekti. Sonrasında bu etkinin benzerini hayvanlar aleminde de geçerli olduğunu anlaşılacaktı. 1962'de Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden psikologlar Douglas Lawrence ve Leon Festinger aynı yiyecek ödülü sunulan farelerin 50 derecelik bir eğimle bir rampaya tırmanmaya, 25 derecelik olana göre daha istekli olduklarını gösterdiler. Aslında biraz düşününce bunun nedeni mantıklı gelecektir. Sonuçta tırmanılan ağaç ne kadar yüksek olursa ödül de o kadar değerlidir. En güzel meyveler en erişilemeyen konumda olanlarıdır. İlerleyen süreçte konuya ilgi gösteren Michael Norton, Daniel Mokin ve Dan Early isimli araştırmacılar elde ettikleri sonuçları 2012'de IKEA etkisi adı altında bir makalede yayınladılar. Anlaşılan çocukların sürpriz yumurtadan çıkan oyuncakları daha çok sevmesinin ve kendi yaptığımız şeylere daha çok değer vermemizin ardında psikolojik bir olgu yer alıyordu. Peki IKEA etkisi nedir? IKEA etkisi nedeniyle kendi yaptığımız şeylere tutkuyla bağlanırız. Bu da objektif biçimde değerlendirme yapmamızı engelleyebilir. Herkesin sevdiği İsveçli mobilya devinden adını alan IKEA etkisi, insanların bir nesneyi kendileri yaptıklarında veya monte ettiklerinde daha fazla değer verme eyleminde olduklarını açıklar. Daha geniş anlamda IKEA etkisi, bir şeyi yaratmak için çaba harcadıysak onu daha çok sevme eyleminde olduğumuzdan bahseder. Bu etki elbette IKEA'ya özel değildir. İnşa ettiğimiz, bir araya getirdiğimiz veya bir şekilde çaba sarf ettiğimiz şeylere aşırı değer vermemize neden olan bir psikolojik ön yargıdır. IKEA etkisi nedeniyle mobilyaları önceden monte edilmiş olarak satın almak yerine kendimiz monte etmeyi tercih ederiz. Üstelik bunun için daha çok para harcamaya da razı oluruz. Kimisi için elbette bu eğlence amaçlı yapılan bir şeydir. Ancak genel anlamda konuştuğumuz zaman ürünü son haline ulaştırmak için harcadığımız zaman ve çaba bize bir başarmışlık hissi verir. Sonucunda herkes bu hissi sever. IKEA etkisi neden kaynaklanıyor? Bir mobilyayı bir araya getirmek veya bir pasta pişirmek gibi şeyler yapmak öz yeterlik duygumuzu arttırır. Bu sadece o anda iyi hissettirmekle kalmaz. Aynı zamanda derin bir psikolojik ihtiyacı da karşılar. Bu kısmen kendimiz bir araya getirdiğimiz eşyaları gerçekte olduğundan çok daha değerli görmemizin nedenidir. Konuyla ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Bunlardan bir tanesinde araştırmalar bu öz yeterlilik artışının IKEA etkisinde rol oynadığına dair iyi kanıtlar sağlamıştır. Bir deneyde araştırmacılar katılımcılara çözmeleri için 4 matematik problemi vererek işe başladılar. Bir gruba kolay, bir gruba ise zor matematik problemleri verildi. Deneyin bu bölümündeki amaç insanların yeterlilik duygusunu manipüle etmekti. Zor soruları çözmek için uğraşanların kendilerini stresli ve yetersiz hissetmesi muhtemeldi. Matematik problemlerinden sonra katılımcılara IKEA'dan bir kitaplık resmi gösterildi. Sonrasında da onu montajlı mı yoksa montajsız mı almayı tercih ettiklerini sorulacaktı. Sonuçlar, zor sorular ile uğraşan kişilerin kitaplığı kendi başlarına monte etmeyi tercih edeceklerini söyleme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösterdi. Anlaşılan bir şeyde yetersiz olduğumuzu hissetmek kendimizi kanıtlama ve yetkin görünme arzumuzu arttırıyordu. Bir başka çalışmada ise katılımcılardan çeşitli origami katlamaları yapmaları ve bunlara bir değer biçmeleri istendi. Deneye origami ustalarının çalışmaları da dahil edildi. Bu arada bir grup katılımcı da objektif olarak ürünleri değerlendirecekti. Sonuç olarak IKEA etkisinden en fazla kazanç sağlayanlar büyük şirketlerdir. Son zamanlarda kendin yap ürünlerin yükselişte olduğunu fark etmişsinizdir. Aslında bu endüstrinin 2027 yılına kadar 20 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor. IKEA etkisi, bir şeye verdiğimiz emeğin yüksek maliyetine değdiğini hissettirerek bizi bu tür ürünlere çekebilir. Gerekli olan bazı montajlarla birlikte gelen seçenekler mutlaka kötü seçimler değildir. Bununla birlikte daha uygun maliyetli olduklarını düşündüğümüz için kendin yap seçeneklerini her zaman seçmeyin. Sizi yoldan çıkaran IKEA etkisidir. Çoğu zaman bu ürünler diğer alternatifler kadar kaliteli değildir. Bu nedenle daha ucuz olsalar bile daha erken değiştirmeniz gerekeceği için uzun vadede size daha pahalıya mal olabilirler. İkinci bahsedeceğim konu ise Luca Pacioli neden muhasebenin babası olarak bilinir? Rönesans keşifler zamanıydı. 16. yüzyılda özellikle İtalya'dan matematikte gerçekleşen ilerlemeler hızlı ve heyecan vericiydi. 1450 yılı civarında değiştirilebilir harf kalıplarıyla baskı yapan matbaanın icadının ardından matematik klasiklerin çoğu İtalyanca'ya çevrilmiş, diğerleri de Latince veya kendi orijinal dilinde basılmıştı. Tüm bunların temelinde 1494'de Luca Pacioli adlı bir Fransisken keşişin kaleme aldığı olağanüstü bir kitabının basılmasının önemli etkisi vardı. Luca Pacioli kimdir? Luca Pacioli temelinde kendi kendini yetiştirmiş bir matematikçiydi. 20 yaşına geldiğinde Venedik'te zengin bir tüccarın oğullarına öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Aynı zamanda felsefe ve teoloji ile ilgili halka açık seminerlere katılıyor ve özel bir öğretmenden matematik dersleri alıyordu. Pacioli 1470 yılında çalışmalarına devam etmek üzere Roma'ya gitti. Sonrasında da 27 yaşında Fransisken keşişi oldu. Pacioli'nin başında Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita 1494 yılında yayınlandı. Bu devasa ders kitabının ortasında Pacioli birçok kişi tarafından kapitalizm tarihindeki en etkili eser olarak kabul edilmekte olan 27 sayfa yer alıyor. Bu çift girişli defter tutmanın açık, ayrıntılı ve bol örnekle ortaya konan ilk tanımıydı. Pacioli matematiğin çok büyük soyutlanması ve inceliğini övgüyle kaleme aldığı Summa'da Fibonacci'nin yaklaşık 300 yıl önce yazdığı Liber Abaci'ye çok şeye borçlu olduğunu kabul ediyordu. Luca Pacioli çift taraflı kayıt sisteminin yaygınlaşmasını sağlayacaktı. Summa belli başlı cebir ilkelerini ortaya koyuyordu. Ayrıca 60 çarpı 60'a kadar ulaşan bir çarpım tablosu içeriyordu. Bu matbaanın yeni sayı sisteminin kullanımını yaygınlaştırdığı bir dönemde bu faydalı bir özellikti. Kitabın en kalıcı katkılarından biri muhasebede çift taraflı defter tutma sistemini tanıtmasıydı. İşletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilen ticari işlemlerin karşılıklı olarak en az iki hesaba kaydedildiği kayıt yöntemine çift taraflı kayıt yöntemi denir. Çift taraflı kayıt yönteminde işlemler biri borçlu ve diğeri alacaklı olmak üzere en az iki hesaba kaydedilmektedir. Kendi buluşu olmamasına rağmen konuyu kapsamlı bir biçimde ele aldığı için Luca Pacioli kimileri tarafından muhasebenin babası olarak anılmaktadır. Çift girişli defter tutma belki de teknik olarak zorlu ve basit işletmeler için gereksiz olduğu için hızla yaygınlaşmadı. Bu 1585 gravür bir Alman tüccarın muhasebecisinin çift girişli muhasebecilik yaptığını gösteriyor. Çift taraflı defter tutma kavramını ilk kez Fibonacci ele almıştı. Ayrıca bu sistem bir İtalyan şirketinin Londra bürosunun 1305 yılında yayınladığı bir kitapta da geçiyordu. Kaynağı ne olursa olsun muhasebe yöntemlerine çığır açan bu buluşun önemli ekonomik sonuçları oldu. Sanayi devrimi geliştikçe Pacioli'nin ortaya koyduğu fikirler iş hayatının temeli olarak görülmeye başlandı. Sonucunda bugün tüm dünyada kullanılan sistem esasen Pacioli'nin tanımadığı sistemdir. Luca Pacioli ve Leonardo da Vinci. Luca Pacioli Milano'dayken Leonardo da Vinci ile tanışmış. Yakın dost olmuşlardı. Kendisi Leonardo'nun yeteneklerinden muazzam etkilenmişti. Sonrasında onun uzayda hareket, çarpışma, ağırlık ve kuvvetler konusundaki paha biçilemez eserleri üzerine yorumlar da yapmıştı. Pacioli de sanat ve matematik arasındaki karşılıklı ilişkilerle ilgilendiğinden ortak yönleri oldukça fazlaydı. Leonardo oranlar ve geometri konusunda içgüdüsel bir sezgiye sahip. Bununla birlikte Pacioli ile tanışmadan önce matematikle ilgili pek az şey bilmekteydi. Günümüzde defterleri cetvelle ve pergelle yaptığı çizimlerle doludur. Ancak aslında sezgisel olarak kullandığı kavramlarda uzmanlaşması yönünde cesaretlendiren kişi Pacioli olmuştur. Leonardo da bunun karşılığında 1498 yılında Pacioli'nin bir diğer önemli eseri de Divine Proportione, ilahi orantı hakkında karmaşık çizimleri gerçekleştirmiştir. 21. yüzyıla yalnızca iki kopyası ulaşan kitabın ilk yayın tarihi 1509 olarak bilinmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.